Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyam. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Bugün Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 25 Hazar 1404, Hicri Kameri 25 Cemadiyusani 1447, Miladi Takvimle 16 Aralık 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla İran Hanım Podcast'ı, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, Gençliğe Keferi ve Kalıcı isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Laricani Kuzey-Güney Koridoru'nun tüm engelleri yakında giderilecek. İsrail casusunun Kerec'de tutuklanmasına dair ayrıntılar yayınlandı. İran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde genel sekreter seçim süreci şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Dünyada güreş birliği sıralamasında iki İranlı milli sporcu en iyiler arasında yer aldı. Irak hükümeti UNESCO Dünya Mirası listesine İslami dini ilişkilerin kaydedilmesini önerdi. Türkiye, Gazze konusundaki tutumundan asla geri adım atmayacak. Şimdi haberler. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Tahran'ın Kuzey-Güney Koridoru'nu hızla hayata geçirme kararlılığını vurguladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Larijani, Rusya Başbakan Yardımcısı Vitali Saviyev ile Tahran'daki görüşmesinde tüm kurumsal ve uygulama engellerinin kısa sürede ortadan kaldırılacağını ve Kuzey-Güney Koridoru'nun hukuki açıdan sağlamlaştırılması için gerekli anlaşmaların imzalanacağını açıkladı. Larijani, İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının tek takipleriyle birlikte koridor güzergahındaki arazilerin kamulaştırılacağını ve projenin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti. Saviyev ise İran'ın kararlı yaklaşımını memnuniyete karşıladığını ve Moskova'nın operasyonel aşamanın hızla başlatılması için hazır olduğunu ifade etti. Tarafta Kuzey-Güney Koridoru'nu bölgenin jeopolitiğinde kilit bir unsur ve sürdürülebilir işbirliği için ortak stratejinin parçası olarak değerlendirdi. İsrail rejimi adına casusluk yaptığı iddiası ile İsveç-İran çifte vatandaşı Tahran'daki batısındaki Elburz eyaletinde yargı makamları tarafından tutuklandı. Tutuklanan kişi 2020'den itibaren İsveç vatandaşlığına sahipti ve 2023 yılında İsrail'in istihbarat servislerine katılmıştı. Daha önce 6 Avrupa ülkesinde eğitim görmüş ve birkaç kez işgal altındaki topraklara seyahat etmişti. 12 günlük savaşın başlamasından bir ay önce İran'a giriş yaparak Kerec'in çevresinde yerleştiği bu casus elektronik casusluk ekipmanları ile birlikte yürütülen bir operasyon sırasında yakalandı. Kendisinin suçlamaları kabul ettiği bildirildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Genel Sekreter adaylarının Birleşmiş Milletler şartına bağlı kalması gerektiğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi toplantısında Birleşmiş Milletler şartının 100. maddesine atıfta bulunarak bu maddenin genel sekreterin ve sekreteryanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını garanti ettiğini hatırlattı. İrevani, barışçıl ve koruma altındaki nükleer tesislere yönelik yasa dışı askeri saldırıları kınamaktan bilinçli şekilde kaçınan bir adayın, şartın güvenilir koruyucusu olarak görev yapma yeteneğine duyulan güveni zayıflatacağını uyardı. İrevani, böyle bir kişinin görevlerine bağımsız, tarafsız ve büyük güçlerden kaynaklanan siyasi yanlılık veya korkudan uzak bir şekilde yerine getiremeyeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barış için liderlik ve gelecek genel sekreterin seçimi başlıklı açık oturumunda konuşan İran temsilcisi, mevcut adaylardan birinin Birleşmiş Milletler şartına bağlı kalmamasına işaret ederek, gelecekteki genel sekreterin seçim sürecinin şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini talep etti. Dünya Güreş Birliği 2025 yılı sıralamasını sporcuların katıldıkları müsabakalar ve elde ettikleri puanlara göre açıkladı. Lisede İranlı güreşçiler Rahman Amuzat Halili ve Said İsmail'in isimleri de yer aldı. Amuzat serbest stil 65 kilo kategorisinde, İsmail ise geri koruman 67 kilo kategorisinde bu yıl düzenlenen dünya şampiyonlarında altın madalya kazanmayı başardı. Irak hükümeti İslami dine ilişkilere UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesi önerisini sundu. Irak'ın UNESCO'daki daimi temsilcisi, İslam ülkeleri büyükelçileri grubunun toplantısında bu ülkenin Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümü kutlamalarının desteklenmesi ve Kur'an-ı Kerim'in UNESCO Dünya Birliği listesine kaydedilmesi önerisini gündeme getirdiğini açıkladı. Kur'an-ı Kerim'in kaydedilmesindeki amaç, bu kutsal kitabı yırtarak veya yakarak onu hakaret eden ve Müslümanların duygularını inciten aşırılık yanlılarına izin verilmesini engellemektir. Bu girişim, İslami miras koruma ve kutsal değerlere yönelik hakaretlerle mücadele etme doğrultusunda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF sözcüsü, Gazze şeridinde çocukların yaşam koşullarından soğuk hava, şiddetli yağış ve sel nedeniyle son derece kötü olduğunu açıkladı. UNICEF'in Filistin'deki sözcüsü Kazım Abu Half, Gazze'deki ihtiyaçların çok büyük olduğunu vurgularken 600 bin battaniye ve 7 bin çadır dağıttık, ancak bu miktarlar ihtiyaçları karşılamıyor dedi. Sözcü ayrıca yağışların çok şiddetli olduğunu ve suyun çadırların içine sızdığını belirtti. UNICEF daha önce Gazze şeridinde meydana gelen fırtına ve sel baskınları nedeniyle 800 binden fazla kişinin hayatının tehlikede olduğunu, bunların yarısının çocuk olduğunu bildirmiştir. UNICEF, uluslararası toplumun Gazze konusundaki tutumunu eleştirirken dünya başarısız oldu ve biz Gazze'deki çocukları hayal kırıklığına uğrattık. Onlar hala kış boyunca önlenebilir nedenlerden dolayı hayatlarını kaybediyorlar ifadelerini kullandı. Kuruma göre Gazze şeridinde ateşkesin uygulamasından bu yana 82 çocuk hayatını kaybetti. Bu durumun sarsıcı olduğunu ve derhal durdurması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Gazze konusundaki tutumundan dolayı geri adım atmayacağını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde Filistin halkını destekleme yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, hiçbir geri adım söz konusu olmayacaktır. Eğer geri adım atarsak hem Allah'a hem de Gazze'ye karşı sorumlu oluruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına da atıfta bulunarak, İsrailiyetlere karşımda oturuyordu ve ben o konuşmayı doğrudan gözlerinin içine bakarak yaptım. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı geçen yıl hükümetinin bağımsız Filistin devletini tanıma kararını savunurken, Madrid'in bu adımın da diğer Avrupa ülkelerine Filistin'i tanıma konusunda ilham verdiğini açıkladı. Pedro Sanchez, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararının doğru ve öncü bir adım olduğunu vurguladı. İspanya'dan sonra Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de aynı yolu izledi. İspanya Başbakanı ayrıca ülkesinin her zaman Filistin halkının yanında olacağını ve aynı zamanda her türlü antisemit saldırıyı da kınadığını belirtti. Avrupa Birliği Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak amacıyla çok uluslu bir barış gücü oluşturma planını inceliyor. Bu plan Avrupa'nın liderliğinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Ukrayna güçlerinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve deniz korumasını temin etmek amacıyla sunuldu. Almanya, Fransa, İngiltere ve bazı diğer Avrupa Birliği ülkeleri bu ilk girişiminde destekçileri arasında yer almaktadır. Rusya'nın bu plana yönelik tutumu henüz netleşmiş değildir. Ancak Moskova daha önce Ukrayna'daki herhangi bir Batı askeri varlığını reddetmiş ve bunu askeri hedef olarak nitelendirmiştir. Ve şimdi de sırada son haberimiz var. Amerika ordusunun Pasifik Okyanusu'nun uluslararası sularında 3 gemiye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre Operasyon Sarı Günü 16 Aralık 2025 Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının takibi iddiası ile gerçekleştirildi. Kayıplar ilk gemide 3 kişi, ikinci gemide 2 kişi ve üçüncü gemide ise 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Eylül ve Ekim aylarında da defalarca Venezuela kıyılarındaki gemileri hedef almıştı. Washington yönetimi uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele iddiası ile Venezuela'ya baskıyı uygulamaktadır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz: ECOWAS strateji değişikliği Batı Afrika'ya istikrarı geri getirebilir mi başlığı altında. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS üyesi ülkelerin liderleri Nijerya'nın başkenti Abuja'daki zirvede Batı Afrika bölgesindeki askeri darbeler dalgasını kınarken darbelere ve güvensizliği sona erdirmek için birleşik ve etkin bir cephe oluşturma konusunda mütabakata vardılar. Zirvede yaptırım gibi tepkisel adımlar yerine önleyici askeri müdahaleler ve diplomatik girişimler gibi provokatif adımlara da yönelme kararı alındı. Liderler ayrıca bölgede artan terörizm ve güvensizlikten duydukları üzüntüyü dile getirerek bu tehditlerle ortak şekilde mücadele etme konusunda da anlaştılar. Afrika kıtası onlarca yıldır askeri darbeler, diktatör yöneticiler, gıda kıtlığı ve terör gruplarının varlığı gibi siyasi ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olsa da bu sorunlar son yıllarda daha da şiddetlenmiştir. Bu bağlamda zayıf devlet kurumları, ekonomik sorunlar, terör tehditleri, dış müdahaleler ve bölgenin ülkelerin coğrafi özellikleri, Batı Afrika ülkelerinde krizlerin ve istikrarsızlığın artmasına da zemin hazırlamıştır. Son yıllarda bu ülkeler çok sayıda askeri darbe yaşamış ve bu durum bölgenin de siyasi ve ekonomik istikrarını ciddi biçimde etkilemiştir. Batı Afrika'daki askeri darbelerin başlıca nedenlerinden biri demokratik yönetimlerin ve devlet kurumlarının zayıflığıdır. Bölgedeki birçok ülke ekonomik sorunlar yaygın yolsuzluk ve kamu hizmetlerini sunmadaki yetersizliklerle karşı karşıyadır. Gine-Bissau, Mali ve Nijer gibi ülkelerde devlet kurumları halkın beklentilerini karşılayamamış ve ekonomik sosyal krizlere yönetememiştir. Bu durum halk arasında ve bazı askeri kesimlerde geniş çaplı hoşnutsuzluklara da yol açarken darbeleri tetiklemiştir. Öte yandan bu ülkelerin de çoğunda dış müdahalelerin izleri açıkça görülüyor. Zengin doğal kaynaklar ve enerji kaynakları ile özel coğrafi konum yabancı ülkelerin bu bölgedeki müdahalelerini artırmıştır. Bu müdahaleler çoğu zaman Batı Afrika ülkelerinin çıkarlarına ve taleplerine Batı ülkelerin politikalları ve hedeflerine kurban etmiştir. Ayrıca bazı ülkelerde siyasi sistemler demokrasi iddiasına rağmen hala diktatörlük niteliğini korumaktadır. Bazı liderler yasaları değiştirerek iktidarda daha uzun süre kalma imkanı bulmuş. Bu da siyasi hoşnutsuzlukları artırarak darbelerin zeminini hazırlamıştır. Batı Afrika son 10 yılda özellikle terörist ve radikal grupların artışıyla karşı karşıya kalmıştır.
İran Radyo Podcast. İranlı bir hanımın gözünden İran yaşamının anlatımı. Merhaba. İran Hanım Podcast serisinin yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Hatırlarsanız İran Hanım Podcast'inin önceki bölümü Perya'nın tesettürünün dikimi, Şiraz ve Kelempola'ya ayrılmıştı ve size gelecekte İran'daki dikiş tarihi hakkında konuşacağıma söz vermiştim. Benim verdiğim sözü tuttuğum biri olduğum için bu bölümde İran'daki dikiş tarihine değinmek istiyorum. Çok eski zamanlardan başlarsak İran'da giyimin tarihi el eğirme iplikleri ve el dokuması kumaşlarla başlar. Yün ve ketenden daha sonra da ipekten üretilen kumaşlarla. İnsanlar sabırla oturup el dikişleriyle kıyafet dikerlerdi. İzleri Şuş ve Hekmethane'de ve hatta Persepolis sütunlarının yanında bulunabilir. Arkeologlar bunun örneklerini bulmuş ve antik yaşamın sesi ipliklerinden ve dokumalarından geliyor gibi görünüyor. Ama şimdi Sasani dönemine geçelim. Terzilik mesleğinin günlük bir işten bir sanat ve zanaata dönüştüğü dönem. Giysiler lüks, kumaşlar pahalı ve güzel desen ve tasarımlara sahip. Saray mensupları için altın ve gümüş ipliklerle giysiler dikerlerdi ve tasarımları o kadar incelikli ve özeldi ki insan onları sürekli izlemek isterdi. Kısacası Sasaniler giysilerin sadece bir giysi değil, aynı zamanda ihtişam, kimlik ve otorite göstergesi olmasını sağladılar. İslam'ın gelişiyle birlikte giyim zevki de değişti, daha sade ve yeni ruhla daha uyumlu. Ama sade, sanatsal inceliklerden yoksun olmak anlamına mı geliyor? Hayır. Bu arada işler daha iyi ve daha güzel hale geldi. O dönemde İsfahan, Tebriz ve Kaşan dokuma ve terziliğin kalbi haline geldi. Kumaş dokuyor, desen çiziyor ve dikiyorlardı. Ve taze bir İslami atmosfere sahip İran kıyafetleri piyasaya girdi. Safevi döneminde güzel giyim sahnesi aniden aydınlanmış gibi görünüyor. Narin iplikler, göz alıcı işlemeler, göz alıcı güzel ve sanatsal desenler. Safevi kralları sanata değer verir ve saygı duyarlardı. Bu nedenle terzilik ve dikiş sanatı da gelişip ilerledi. Kacar döneminde gelenek yeni modalarla bir arada varlığını sürdürdü. Kadın ve erkek kıyafetleri sosyal statüye göre tasarlanıyor, işlemeler ve nakışlar kullanılıyor ve genel olarak kıyafetler bir onur ve sınıf göstergesi haline geliyordu. O yıllarda Tahran terziler ve ev hanımlarıyla doluydu. Sanki her mahallede küçük bir dikiş atölyesi varmış gibiydi. Pehlevi döneminde ise batılı ve İranlı olmayan desenler tasarım ve üretim sürecine dahil oldu. İslam devriminin zaferinden sonra asil İran ve İslami kıyafetleri olan ilgi arttı ve bu durum günümüze kadar devam etti. İran'da şu anda İran İslami kıyafetleri üreten ve satan birçok sergi ve mağazanın olması ilginçtir. Her yıl Tahran'da düzenlenen İran İslami Moda ve Giyim Fuarı da bu etkinliklerden biridir. Size İran'daki dikiş tarihinin bir özetini sunmaya çalıştım ancak ilk dikiş makinesinin İran'a ne zaman geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. O halde İran Hanım podcast'ini takip edin. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi dikiş makinesinin hikayesine geçelim. Hala birçok evde bulunan ve anılara ilham veren o küçük alet. İlk dikiş makinesi Nasreddin Şah Kacar tahta çıktığında İran'a geldi. Batı kıyafetlerini ve Avrupa modasını seven Şah, sarayının dikişi hem daha temiz hem de daha hızlı hale getirmesinin bir yolunu arıyordu. Fransa'ya yaptığı bu seyahatlerden biri, İlk dikiş makinesinin İran'a getirilmesine yol açtı. Başlangıçta yalnızca sarayda çalışan parlak ve tuhaf bir alet. Bu alet saraydaki lüks kıyafetlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde dikilmesini ve saray terzilerinin işlerini daha profesyonelce yapmasını sağladı. Ancak tüm yeni şeyler gibi dikiş makinesi de yavaş yavaş saraydan çıkıp çarşıya ve ardından şehrin arka sokaklarına yayıldı. İlk başta sadece profesyonel terziler kullanıyordu. Ancak yıllar içinde bu alet evlere de girdi. Ev hanımları onunla sevgi ve sabırla çalışmayı öğrendi. Dikiş makinesinin İran'a gelişi, profesyonel dikiş eğitiminin de başlangıcı oldu. Eski terziler tıpkı usta zanaatkarlar gibi öğrencilerine bu yeni cihazı nasıl kullanacaklarını öğretmeye başladılar. Dikişçiliğin geleneksel bir el işinden bilimsel ve teknik bir mesleğe dönüştüğü yer burasıydı. Çarkla çalışmak beceri ve hassasiyet gerektiriyordu ve bu da yeni nesil terzilerinin yeni tekniklerle ve daha yüksek hızlarla bu işe girmesine yol açtı. Ancak bu küçük cihazın arkasında macera dolu bir tarih olduğunu bilmek ilginçtir. Dünyanın ilk dikiş makinesi miladi 1790 yılında İngiliz Thomas Saint tarafından deri dikmek için icat edildi. Ancak icadını tanıtmayı başaramadı ve kısacası bu icat hiçbir yere varamadı. Daha sonra Almanlar ve Amerikalılar bu alanda çaba sarf ettiler. Ancak sonunda Bartlemy Timonier adlı bir Fransız dünyanın ilk dikiş makinesini yapmayı başardı. Elbette bu icat pek iyi karşılanmadı. Çünkü birçok kişi bu makinenin kendilerini işsiz bırakacağını düşündü ve bir gece bu Fransız mucidin fabrikasına saldırarak tüm fabrikaya ateşe verdiler. Yıllar sonra Amerika'da Elias Howe adında bir adam modern dikiş makinesinin patentini aldı ve ardından Isaac Singer ayak pedalıyla çalışan aynı ünlü modeli üretti. Dökme demir tabanlı, aynı büyük tekerlerle. Singer markası o kadar ünlendi ki Tahran'ın Tahran Gacar döneminde resmi bir temsilcisi bile vardı. O yıllarda birçok İranlı kadın Tahran'ın Panzdah-ı Hordad Caddesi'ne gidip eğitim kurslarına katılır ve bu dikiş makinesini nasıl kullanacaklarını öğrendi. Bu sayede dikiş makineleri yavaş yavaş evlerde yerini aldı ve bu cihaz bugüne kadar hepimizin hayatının çok önemli bir parçası haline geldi ve işimizi gerçekten kolaylaştırdı. Bir zamanlar Peri için dikiş makinesiyle güzel bir namaz çarşafı diktiğimi hatırlıyor musunuz? İşte bu yüzden işimiz kolaylaştı diyorum. Ayrıca günümüzde birçok İranlı kadın sanatçının dikiş dikerek para kazandığını da söyleyeyim. Dikiş makinelerinden bahsettiğimize göre İran dikiş tarihinde adı ölümsüzleşen bir kadından bahsetmek yerinde olur. Zinet Cihanşah zamandan çok önce dikişin sadece dikip biçmek olmadığını, bir tür bilim olduğunu anlamış bir kadındı. Bu İranlı kadın o zamanlar ordu albayı olan babasıyla birlikte 1931'de Almanya'ya gitti. Babası bir göreve gitmişti ve Zinet, kızların hayatı düzen, sanat ve beceriyle nasıl idare edeceklerini öğrendikleri Letefrain adlı bir okula gitti. Zinet'in oradaki dersleri sadece dikiş ve kumaşlarla ilgili değildi. Yemek pişirme ve kuş biliminden stenografiye, çamaşır yıkamaya ve ütülemeye kadar her şeyi öğrendi. Ancak Zinet'i asıl etkileyen dikişti. Daha sonra bir İranlı subayla evlendi ve birlikte İsviçre'ye gittiler. Orada Alplerin ortasında Zinet İsviçreli bir terzinin yanında çırak olduğu ve mankenler üzerinde kıyafet kesmeyi öğrendi. O günlerde İran'da henüz bilinmeyen bir beceriydi bu. Zinet de kocasının işin nedeniyle Paris'e gitti. Paris'te Zinet tasarım, renk ve zarafet dolu bir dünyaya adım attı. Çıraklık yaparak doğru kesimle bir elbisenin nasıl bir sanat eserine dönüştürülebileceğini öğrendi. Ünlü marka Balmain'den ders aldı ve bir bütiği nasıl yöneteceğini öğrendi. 1942'de Zinet İran'a döndü. Bir yıl sonra Tahran'daki Emiriye Caddesi'nde 5 çırak ve bir sürü hayalle İran'ın ilk modern terzihanesini kurdu. Açılışını bir Paris defilesi tarzında düzenledi. Davetiyeler gönderdi, ünlü ailelerden 15 kadın geldi ve 90 sabah, öğleden sonra ve gece elbisesi sergilendi. Elbiselerinin isimlerini çiçeklerden ve mevsimlerden aldı. Nerges, Sakin Yaz, Altın Sonbahar ve bu özel ve güzel isimlerin her birini kendisi de gülümseyerek takdim ederdi. Giysilerinin dikiminin fiyatı o dönemdeki en yüksek piyasa fiyatıydı. 110 ile 300 tümen arasındaydı. Ziynet'in müşterileri de Ziynet'in işinden çok memnundu ve onun diktiği kıyafetleri giymekten çok ama çok mutluydular. Ziynet Cihanşah 1968 yılına kadar çalıştı ve kızının doğumundan sonra emekli oldu. Ancak onun başladığı yol bugün birçok İranlı kadının devam ettiği yoldur. Tahran'ın kalabalık dükkanlarından küçük kasabaların dikiş atölyelerine kadar profesyonel olarak dikiş öğrenen ilk İranlı kadın olarak bu hanımın çabaları İran'daki birçok kadının Ziynet'in kariyer yolunu sürdürmesine sebep oldu. Bazen iğne ve ipliklerin sadece birer araç olmadığını, dikiş ve güzel kıyafetler üretmenin sanatsal yolunda yürüyen kadınların çabalarının bir göstergesi olduğunu ve bazen de en az kaynakla en güzel kıyafetleri yarattıklarını düşünüyorum. Her dikiş bir sabır anıtı ve her kesim bir anlayış ve hassasiyet göstergesidir. El dikişinden pedallı ve endüstriyel dikiş makinelerine kadar uzun bir yol kat edildi. Ancak tüm bu yıllar boyunca değişmeyen bir şey vardı. Dikişle ilgilenen herkesin azmi ve çabası. Elbette İran dikiş tarihinde büyük rol oynayan erkekleri de unutmamak gerekir. Kacar döneminden günümüze Tahran, Tebriz ve İsfahan çarşılarında isimleri geçen birçok erkek terzi vardı. Bu terziler zevk ve titizlikle palto, kaban ve resmi elbise dikiyor ve yıllarca öğrenci yetiştiriyorlardı. İran Hanım Podcast'inin bir başka bölümünün sonuna geldik. Umarım terzi ve dikiş makinesinin hikayesini ilginç bulmuşsunuzdur ve bu bölümü dinlemekten keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu bölüm ve genel olarak İran Hanım Podcast'i hakkındaki yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. İran Radyo web sitesi iranradio.com IR'ı ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bence dikiş dikmek sadece kumaş kesip dikmek değil, hayata bakış açısıdır. Bir elbise dikmek için sabır, titizlik ve doğru tasarıma sahip olmanız gerektiği gibi, hayatta daha güzel günler yaratmak için de aynısını yapmalısınız. Dikiş, güzelliğin, sabrın sonucu olduğunu ve sevgiyle yapılan her şeyin kalıcı olduğunu hatırlatır. Bir sonraki bölüme ve bir başka hayat hikayesine kadar hoşça kalın, esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde İslam diniyle ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin yeni bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçen hafta ele aldığımız peygamberlerin mucizeleri ve bu mucizelerin peygamberlik iddialarını doğrulayan delil olduğu ile ilgili konumuza devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde peygamberlerin mucizeleri akli açıdan imkansız olmadığını ve sebep-sonuç kanununa tabi olduğunu, fakat bu harikulade amellerin daha karmaşık kanunlara ve etkenlere bağlı olduğunu ve bizler bu kanunları ve sebepleri bilmediğimizi, onları açıklamaya gücümüz yetmediğini anlattık. Şimdi bugünkü sohbetimizde neden peygamberlerin farklı mucizelerle farklı çağlarda ve farklı toplumların arasında zuhur ettiklerini ele almak istiyoruz.
Herhangi bir çağda bir peygamber toplumu doğru yola hidayete erdirmekle görevlendirildiğinde doğal olarak o toplumda bazı tanınmış güçlü insanlar da vardı. Bu kesim bazı özel bilimleri veya meslekleri bildiklerinden o toplumda özel imtiyazlara sahipti ve başkalarının ilgisini çekiyordu. İnsanlar da bu kesimi takdir gözüyle bakıyor ve onları yaşadıkları toplumun başı olarak görüyordu.
Bu şartlarda ve durum böyleyken Allah'ın gönderdiği peygamberleri insanların ilgisini çekebilmek için işe halkın ilgi duyduğu bir noktadan başlamaları ve böylece insanların ilgisini çekerek onları Allah'a davet etmeleri gerekirdi. Bu yüzden peygamberler yaşadıkları toplumda sözü edilen seçkin kesimin yaptığı işlere benzeyen mucizeler getiriyordu. Çünkü halk da bu tür işlere ilgi duyuyordu. Örneğin Hazreti İsa tıp bilimi ve hastaların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde peygamber olarak gönderildi. O dönemde hekimler tıp bilimiyle birçok hastalığı tedavi ediyor ve insanları kurtarıyordu. Bu yüzden hekimler o çağda halk tarafından saygı ve takdir görüyordu. Buna göre de Hazreti İsa'nın mucizesi böyle bir çağda hekimlerin yaptığı işlere benzemeliydi ve aradaki tek fark o Hazretin şifa vermesi, Allah Teala'nın yardım ile ve o dönemde bilinen tıbbi yöntemler kullanılmaksızın gerçekleşmeliydi. Buna karşın Hazreti İsa'nın hastaları tedavi etmekte yaptığı fevkalade işleri, hatta o çağda yaşayan hekimlerin çalışmaları ile kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bu yüzden Hazreti İsa döneminde yaşayan hekimler o Hazretin mucizeleri karşısında diz çöktü ve aciz olduklarını itiraf etti.
Hazreti Musa Aleyhisselam da İsrail oğullarını kurtarmak için peygamber olarak seçilerek gönderildiğinde Mısır diyarında sihir ve büyü oldukça yaygındı ve insanlar sihir ve büyüye büyük önem veriyordu. O dönemde sihirbazlar çeşitli doğal etkenleri ve sıradan insanların bilmediği özel taktikleri kullanarak herkesi şaşırtan işler yapıyordu. Şimdi sihirbazların toplumun ilgi odağında bulunduğu ve herkesin onları konuştuğu bir dönemde Peygamber olarak seçilen Hazreti Musa'nın da genelde sihirbazların yaptıklarına benzeyen mucizeler yapması ve aynı zamanda sihirbazların ve büyücülerin sihir ve büyülerini etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Gerçekte Hazreti Musa'nın yaptıkları sihir veya büyü değildir ve gerçek ve inkar edilemez mucizelerdi. Nitekim sihirbazları da etkiledi ve hepsi Hak Teala karşısında teslim olduğunu itiraf etti.
Kuşkusuz tıp bilimi ve hastalıkların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde eğer Hazreti İsa anadan doğma kör olan bir insanın gözüne şifa verseydi veya bir ölüyü diriltseydi bu durum tüm insanları ve hatta hekimleri etkileyecekti. Yine tüm insanlar sihir ve büyüye ilgi duyduğu bir çağda Hazreti Musa'nın asası Yüce Allah'ın iradesi üzerine bir ejderhaya dönüşseydi, o Hazret insanları etkileyebilecek ve onları Hak Teala'ya tapmaya davet edebilecekti. Oysa eğer Hazreti Musa'nın mucizesi sadece bir kitap olsaydı ve bu kitap baştan başa fesahat ve belagat dolu olsaydı veya yasaları ve diğer konuları itibariyle eşsiz olsaydı bu kadar etkili olmazdı.
Tahran Radyosu.
Evet, Hazreti Musa'nın mucizesi yaşadığı çağın şartlarına ve yaşadığı toplumun gereksinimlerine göre mucizelerdi. Ve bu yüzden tesiri de hızlı ve derindi. Öyle ki sihirbazlar ve rahipler o Hazretin mucizesini görünce hemen risaletini benimsedi ve alemlerin Rabbi olan Hazreti Musa'nın davet ettiği Allah'a karşı teslim olup hepsi secdeye kapıldı. Kur'an-ı Kerim bu konuda Şuara suresinin 46. ile 48. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Aslında bu iman o kadar köklü ve derin bir imandı ki Firavun'un tehditleri bile onu etkileyemedi. Firavun bu manzara ile karşılaşınca durumun kendisi için çok tehlikeli olduğunu fark etti. Ve bu yüzden büyük bir öfkeyle sihirbazları tehdit ederek şöyle dedi. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki size sihri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Sihirbazlar ise Firavun'a şöyle karşılık verdi. Zararı yok, nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
Şimdi İslam peygamberinin yaşadığı çağ ve o dönemin şartlarını şöyle bir gözden geçirmeye çalışalım. Kuşkusuz Allah Resulü fesahat ve belagat doruk noktasına çıktığı bir çağda peygamber olarak gönderildi. O dönemde Arap dünyasında fesahat ve belagat ehli olanlar halk tarafından ilgi görüyordu. Hicaz Yarımadası'nda edebi zarafet ve şiir anlayışı güçlü olan insanlar saygındı. İslam peygamberi böyle bir ortamda Allah-u Teala tarafından öyle bir kitap gönderdi ki, fesahat ve belagatı herkesin takdiri toplayarak insanları hayran bıraktı. Bu kitap geldikten sonra o diyaran insanları Allah Resulüne ve değerli talimine yönelmeye başladı. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim sadece o dönemin Arap dünyasında yaşayan insanlar için nazil olması ve mucizesi de sadece fesat ve belagat ile sınırlı değildir. Bu semavi kitabın muhtevası ve eğitici hükümleri ve aydınlatıcı talimi hepsi birer mucizedir. Gerçi bu kitabın diğer birçok mucizeleri de söz konusudur ki buna da İslam peygamberinin nübüvvetini ele aldığımız bölümlerde değineceğiz.
Eğer Kur'an-ı Kerim'in İslam peygamberinin en büyük ve en mükemmel mucizesi olduğunu görüyorsak, bunun sebebi o Hazretin varlık aleminin sonuna kadar tüm beşeriyetin peygamberi olduğu içindir. Bu yüzden Allah Resulü'nün mucizesinin de ebedi olması ve zamanla yok olmaması gerekir. Yine bunca azameti olan bir kitabın asla okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından beşeriyete sunulması da başlı başına bir mucizedir. Nitekim o dönemde Arap dünyasında çok büyük şairler ve hatipler vardı. Ama hepsi Kur'an-ı Kerim'in fesaati ve belagati karşısında boyun eğdi. Ki bu da bu mucizenin azametini bir kez daha ortaya koydu.
Ve son olarak İbrahim suresinin 4. ayetinin bir bölümünde şu hususa değinmek istiyoruz. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bu ayette Yüce Allah her kavme ancak o kavmin dilini bilen bir peygamber gönderdiğini buyuruyor. Çünkü enbiya insanları Allah Teala'ya davet etmek ve semavi talimi tebliğ etmek amacıyla gönderildi. Doğal olarak peygamberler ancak içinde mebus oldukları toplumun dilini ve kültürünü ve gelenek ve göreneklerini bildikleri takdirde insanları tevhide ve Allah-u Teala'ya doğru hidayete erdirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte deneyelim.
Günümüzde insanlık dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin su krizi olduğunu, bu bağlamda birçok yöntemin önerildiğini biliyoruz. Bugünkü sohbetimizde bu sorun ile mücadele yöntemlerinden biri, yani gri suyu kullanma ile tanışmak istiyoruz. Tatlı suları, yerüstü ve yeraltı suları korumak ve su temin etmek, gri suyu tekrar kullanmanın faydalarındandır. Gri su, kısacası foseptik atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık suya verilen attır. İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetlidir. Bu sular yeşil alanların sulanması, tuvaletlerdeki sifon veya sera gibi fazla rutubete ihtiyaç olan mekanlarda tekrar kullanılabilir. Diğer yandan bu yöntemle elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu yönde etkiler. Gri su, kentsel atık sularının %50 ile %80'ini oluşturuyor.
Gri su, tuvalet suyu haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır. Yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su, sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Bu alanda yapılan araştırmalarda günümüzde su sorunu yaşayan birçok ülkede bu yöntemin kullanıldığını ve önemli oranda bu sorunu giderilebileceği gösteriliyor. Maalesef ülkemiz İran'da dahil birçok ülkede en yaygın yanlışlardan biri arıtılmış içme suyun, bağ bahçelerin sulaması ve tuvalet ve banyoların yıkanmasıdır. Zira bu ise başlı başına önemli oranda arıtılmış suyun boşuna tüketilmesine sebep oluyor. Halbuki bitkilerin sulaması veya tuvaletlerin sifonları için gri su gibi kaynakta kullanılabilir.
Evdeki bitkilerin sulaması ise gri suyun en güvenilir ve başlıca kullanılan alandır. 2010 yılında Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre sulama için gri suyun kullanılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Buna ilaveten bazı ülkelerde ileri teknoloji ile banyo ve lavabolardaki gri su tekrar sifonlara geri yönlendirilerek kullanılmaktadır. Bu sistem su kullanım ve tüketim oranını %30'a kadar azaltabilir. Bazen de gri su evlerin ısıtma sisteminin enerjisini sağlamak için kullanılabilir. Örneğin banyodaki gri suyun banyonun ısıtılması için kullanılması %60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Gri suyun siyah ve beyaz sudan farkı birçok ülkenin bu konu üzerine yatırım ve program yapmasına, su tasarrufu için bir çözüm olarak seçilmesine sebep olmuştur. Tabii ki gri suyun sağlığı ve hijyeni üzerinde oluşan hassasiyet ve kullanım alanı ise birçok ülkenin de bu konuda ve kullanım alanı ile ilgili katı kurallar uygulamasına neden oldu. Birçok ülke benzer atık suların kullanımını tamamen yasaklarken bazıları da bir takım kısıtlamalarla kullanılmasına izin veriyor. Örneğin İngiltere'de gri su kullanımına izin veriliyor. Vatandaşlar özel teknolojilerle bahçelerinin sulaması ve tuvaletler için gri su kullanabilirler. Su zengini bir ülke sayılan Kanada'da da vatandaşlar bazı tesislerle gri suyu çamaşır, sulama ve tuvalet için kullanabilirler. Bu arada yağmur sularında gri su kategorisine geldiğini belirtebiliriz.
Tahran Radyosu.
Fakat Avustralya gibi su kullanımı konusunda en bilinen ülkedir. Öyle ki bazı vatandaşları banyo yapmak için de gri su kullanıyorlar. Japonya ise uzun yıllardan beri evlerde gri suyun tekrar sirkülasyonunu kullanıyor ve her geçen gün bu sistemi kullanan evlerin sayısı artıyor. Öyle ki 1969 yılında proje sayısı 18 iken 2010 yılında proje sayısı 104 projeye ulaştı. Arap ülkelerde ise su krizinin yoğunlaşarak yaşanması ve iklim değişikliği ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması özellikle tarım sektörü için arıtılmış atık suların daha fazla kullanılmasına yönelik isteği artırmaktadır. Bu bağlamda Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ise en büyük tüketiciler olarak biliyor ve tekrar kullanılan suların yaklaşık %75'ini oluşturuyorlar. Gri suların tüketilmesi için kullanılan sistemler az masraflı manuel sistemlerden yağ ve katı maddeleri arıtma kabiliyetine sahip olan ikinci arıtma aşamasına sahip yöntemlere kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Birinci arıtma sistemi atıkların çökmesini sağlayan birkaç tankerden oluşuyor. Böylece katı ve yağlı maddeler bir filtre yardımıyla temizlenirken gri su tarım sulama işlemi için hazır hale gelir. Bu sistem tamamen ekonomik ve tasarrufludur ve toprak altı damla sulama sisteminde kullanılıyor. Bu sistemde ikinci arıtma sisteminde ise daha fazla yağ ve katı madde temizlenir ve bu yüzden toprak altı ve toprak üstü sulama sistemindeki kullanılabilir.
Gri suyu arıtma sisteminin başarısı ona yapılan bakıma bağlıdır. Gri suyu arıtmak için takılan sistem, ev sahibi veya kullanan kurum sistemin bakım prosedürüne uygun olarak doğru kullanma ve bakımını da yapması gerekir. Kullanıcı sistemin her zaman doğru çalıştığından emin olmalı, bir hata veya sorun oluştuğunda ise en kısa zamanda çözülmesine çalışılmalıdır. Evsel atık suların kullanılması için önce mutfaktaki banyo ve lavabo atıkları için özel boru sistemi döşenmeli. Ardından bu sistemle iki aşamada yani çöktürme işlemleri ve su arıtma filtreleri kullanılarak söz konusu borulardaki gri su arıtılır. Tabii ki bu sistemin kullanılması hedefiyle bina inşaat sırasında gerekli borular ve tesisler döşenmeli veya banyo ve lavabo atık su boruları diğer bölgelerden ayrı tutulmalıdır. İlk bakışta gri su arıtma sisteminin döşenmesi ve kullanılmasının zor veya masraflı bir işlem olduğu düşünülebilir veya gri su konusunun yeni bir mesele olduğu için gerekli malzeme, edevat ve malzemeler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Fakat bunların hiçbiri geçerli bir bahane sayılmaz. Şimdiden evinizde gri suları biriktirip tekrar kullanabilirsiniz.
Bunu örnek verecek olursak, 1. Evin bir köşesine bir kova koyun ve evdeki saksıların altında biriken suları toplayıp tekrar saksıları sulamak için kullanabilirsiniz. Banyo, lavabo, sıcak su akana kadar açtığınız musluktaki soğuk suyu boşuna akıtmayın. Suyu bir kovada biriktirin ve daha sonraki işleriniz için kullanın. 3. Ufak tefek çamaşırları elinizde yıkıyorsanız kirli suyunu atmayın. Bu suyu tuvalet sifonunda kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinin çıkış hortumunu gidere takmayın. Bu gri suyu tuvalet sifonu için kullanabilirsiniz. 5. Bol yağmurlu bölgede yaşıyorsanız su oluklarını unutmayın. Altına boş bir kova koyarak yağmurlu günlerde yağmur sularını toplayın ve evdeki saksılar ve tuvalet sifonları için bedava su kullanın. Unutmayalım ki arıtılmış su ile bahçe sulamak kıymetli suyu boşa akıtmaktır ve hatta arıtıldığı için bitkilerin ihtiyacı olan mikroorganizmalardan yoksun olduğundan bitkilere pek de faydalı olamaz. Bazı geçici ekolojik ölçeklere rağmen gri suyun tekrar kullanılması birçok çevre sorunu için en uygun çözümdür ve hatta yakın gelecekte temelli bir çözüm yolu bile sayılacaktır.
Acaba gri suyu tekrar kullanmak güvenli midir? Evet, hali hazırda Amerika'da 8 milyon gri su kullanım sisteminden 22 milyon kişi yararlanıyor. Son 60 yılda 1 trilyon kullanıcıdan şimdiye kadar tek bir şikayet veya hastalığın geçmesine dair bir kanıt bile mevcut değil. Yine de unutmamak gerekir ki gri su asla ve asla içilmemeli. Bu su bitkiler üzerine püskürtülmek için hiç uygun değil. Zira bitkilerin sağlığı ve hijyeni için uygun değil. Diğer yandan gri suyu depolamamak gerekir. Gri sular arasında daha kaliteli, bitkilerin sulaması için veya kısa süreli depolanmasında bir sakınca olmayan su, yağmur suyudur. Sadece yağmur suyunun biriktirilmesi ve depolanması için daha ilkeli yöntemler gerekir. Böylece hali hazırda su kriziyle mücadele eden yerkürede yaşayanları daha yeşil bir gelecek bekleyebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte gençlik döneminde kişisel gelişim ve özgüven konusunu incelemek istiyoruz.
Evet, gençlik yaşamın baharıdır. Birçok gelişmenin yaşandığı, değerli ve kader belirleyen bir bahar. Gençlik mevsimi, parlama mevsimi, ibadet ve kendini geliştirme mevsimi, mücadele, cihat ve yapım günleri, öğrenme ve sorumluluk alma, fazilet ve liyakat gösterme mevsimidir. Bu yüzden gençlerden kendi insani erdemlerini ve ahlaki faziletlerini keşfetmek için büyük yetenek ve birikimlerini kullanmaları bekleniyor.
İnsanlık tarihi herhangi bir ülkenin büyümesinin ve gelişmesinin o toprakların gençlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlik, sorumluluk alma, bireysel ve toplumsal sorumlulukları kabul etme aşamasına girme zamanıdır. Bu dönemde kişinin dini ve sosyal görevlerini yerine getirmek için gerekli büyümeyi bulduğu, kendini geliştirmek için gençliğin sunduğu fırsatlardan yararlanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi uygun olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor. Siz aziz gençler, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk olduğunu ve o sorumluluğun ise kendini geliştirmek olduğunu bilmelisiniz. Bilimsel ve düşünce açısından kendini geliştirmek, fiziksel güç, ahlaki ıslah açısından kendini geliştirmek, dini marifet ve dini davranış açısından kendini geliştirmek, başta gençler olmak üzere herkesin görevi bu salahiyetleri kazanmaktır.
Her gencin kendisine karşı ilk görevi kendini doğru tanımasıdır ve kendini olduğu gibi tanımak ve nasıl bir varlık olduğunu kavramaktır ve hangi nimetlere sahip olduğudur. Zira gencin kendini doğru tanıması ve içinde gizli olan yetenek ve kapasitelerden haberdar olması, ona kendi değerini anlama ve nasıl değerli bir varlık olduğunu anlama bilgisi veriyor. Ayrıca yetenekleri tanımak, gence geleceği için uygun karar almak yolunda doğru plan yapma ortamı hazırlıyor. Ve doğru bir program ile kendi kabiliyetlerini çalıştırması gerektiği ve hayatın çeşitli alanlarında göz kamaştırıcı ilerlemeler yaşamasını sağlıyor.
Böylece kendini tanımak, ayetlerde ve rivayetlerde vurgulanan en önemli görevlerden biridir. Nitekim Yüce Allah, Maide suresinin 105. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor.
Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin.
Kendine bakmanın genel bir anlamı vardır ve kendini tanımayı da kapsar. Yani genç hem kendini tanımalı ve hem de kendine bakmalıdır. Zira kendini tanımadan ve önemli anlamadan kendine bakmaya başlamaz. Bu yüzden kendini tanımak, kendini geliştirme ve murakabenin başlangıcıdır.
Kendini tanımak ve öz benliğin gerçeğini kavramak ve gencin sahip olduğu güç ve yeteneği tanımak, onun yaşam tarzı ve yolunun belirlenmesinde temel rol ifa eder. Her genç, kendisinde ne tür bir güç ve kuvvet olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu bilmelidir. Sonra bunları kullanarak dünya ve ahirette istediği kemale ulaşabilir. Fiziksel güç, akıl yürütme ve düşünme gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik, diğer insanlarda nadiren bulunan fakat gençlerin özellikleri arasındadır. Bir genç, kendi varlığının gerçeklerinin tam olarak farkına varırsa, onda bir özgüven ve inanç duygusu oluşur. Kişisel ve toplumsal büyüme ve gelişmesi için hizmetlerin ve çeşitli faaliyetlerin kaynağı olabileceğine inanır.
Tahran Radyosu.
Bir gencin kendine karşı en önemli görevlerinden biri özgüven ruhuna sahip olması. Birçok erdemleri olduğuna ve hayatın çeşitli alanlarında etkili olabileceğine inanmasıdır. Eğer bir genç sahip oldukları ve toplum içinde neler olduğu konusunda tam bilgi sahibi olursa, özgüvenini kolayca güçlendirebilir ve önemli kişisel ve sosyal işler yapabilir. Kendine inancın önemli etkisi, bağımsızlık ve özgüven için temel oluşturmasıdır. Kendine inanç, gençler için diğer birçok özelliğin temelini oluşturan bir ortamdır. Çünkü kendine güvenen gençin bir planı vardır. Hırslıdır, karar verir, dener ve bir şey yaparsa başarır. Bir genç kendine inanmıyorsa, bu niteliklerden hiçbirine sahip değildir ve hayatını tembel ve işsiz olarak geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam gençleri teşvik konusunda şöyle buyuruyor. Ne zaman bir işin zorluğundan korkarsan diren ki karşında küçük düşsün ve zamanın hadiselerine hile yap ki sana kolay gelsin.
Kendine inanmayan bir gencin hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Bu nedenle gençlerin önce yeteneklerini, ardından toplumdaki imkanları bilmeleri gerekmektedir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve masum imamların rehberliğinde bireysel ve toplumsal faaliyetlerle uğraşır. Böyle yaparsa maddi manevi hayatta mutlaka başarılı olur. Gençlik aynı zamanda nefsani istekler ve şehvetli arzuların doruk noktasıdır. Doğal arzular, içgüdüsel arzular onlara hakim olursa kişinin dalalet ve karanlık uçurumuna düşmesinden korkulur. Din adamlarına göre kim batini şeref ve insani gevherini tanırsa bu tanıma onu şehvet ve batıl arzuların şerrinden korur. İçgüdülerin yersiz arzularına galip gelmek, pisliklerden ve günahlardan sakınmak, nefse kuvvet verir, şeref ve gurur kaynağı olur.
Müzik
Muaviye'nin oğlu Yezid'in çok sevdiği ve adını Muaviye koyduğu bir oğlu vardı. Ömer el-Maksus adında faziletli bir öğretmen onun talim ve terbiyesini üstlendi. Ömer el-Maksus ise mümin ve Ehlibeyt Aleyhisselam'ı gerçekten seven, Muaviye ve oğlu Yezid'in zalimane davranışlarından yoğun şekilde nefret eden biriydi. Bu değerli hoca Yezid'in oğlunun eğitiminden sorumlu olduğu yıllarda ona insanlığın ve imanın bütün temellerini öğretmiş ve Kur'an-ı Kerim öğretilerinin aydın ışınlarıyla tüm benliğini aydınlatmıştı. Muaviye, babası Yezid'i kaybettiğinde 20 yaşındaydı ve halk onu halife olarak seçti ve onunla halife olarak biat etti.
Yezid'in halife olarak geniş toprakları yönetmek bu gencin içgüdülerini tatmin etmesi için en iyi araçtı. Fakat onun bilge ve hikmetli hocası, Yüce Allah'a olan inancı ve Kur'an'ın öğretileri ışığında onu iradeli, özgür ve bağımsız yetiştirmişti. Öyle ki hilafetin büyük makamı tüm ihtişamıyla onu yıkamadı ve onu şehvetin esiri yapamadı. Muaviye bin Yezid çok önemli ve hassas bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldı. Bir karar vermesi ve ikisinden birini seçmesi gerekiyordu. Ve sonunda imanın gücü ve derin dini terbiyesi nefsine galip gelerek hilafetten çekildi. Ve çok açık bir şekilde ve cesurca aldığı kararla her türlü günahla kirlenmiş bu makama sırt çevirdi.
Kendini geliştirme arayışında gençte maneviyatın önemli yönü büyür ve gelişir. Kur'an-ı Kerim tüm insanları kendini geliştirmeye davet etmiştir. Âlâ suresinin 14. ayeti şöyle buyuruyor.
Kurtuluşa ermiştir her türlü kötülük ve günahlardan arınandır.
Yine Şems suresinin 9. ayetinde de şöyle okuyoruz.
Ki onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur.
Kur'an-ı Kerim'e göre saadet ve felaha ulaşmak ancak tezkiye yapanlarındır ve günaha bulaşanların ise kurtuluş yolu yoktur.
Gençlik kendini geliştirmenin en iyi dönemidir. Her gencin kişisel yeteneklerini ve Kur'an'ın öğretilerini ve masum imamların siyerini kullanarak ahlaki kirlilikten kurtulmak ve takvanın doruklarına ulaşmak için kullanabileceği bir dönemdir. Elbette kendini geliştirmek ve günahtan kaçınmak herkes için arzu edilir. Ancak genç bir insandan daha matluptur. Resulullah Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Tövbe güzeldir ve gençten daha güzel. Gencin ruh güzelliği tövbe ve temiz olmakla daha da artar. Ve o genç Allah-u Teala tarafından daha çok sevilir.
Gençlik, mükemmelliğe ulaşmak ve dereceleri yükseltmek için Allah'ın bir armağanıdır. Mükemmelliğin doruklarına ulaşan büyük adamların çoğu, gençlik dönemlerini en iyi şekilde kullandılar ve bu süre zarfında yaşamlarında büyük adımlar attılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni de gençlik döneminden en çok yararlananlardan ve diğerlerini de gençliğinden en çok yararlanmaya teşvik edenlerden biridir. İmam Hümeyni gençlere tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu.
Sizler genç olduğunuz süre bir şeyler yapabilirsiniz. Gençlik gücü ve iradeniz olduğu sürece nefsani hevesler, dünyevi arzular ve hayvani istekleri kendinizden uzaklaştırın. Fakat eğer gençlikte kendinizi ıslah etmek ve oluşturmak fikrinde olmazsanız, artık yaşlılıkta iş işten geçmiş olacak. Gençken bir şeyler yapın. Yaşlanıp yıpranmanıza izin vermeyin. Gencin kalbi latif ve melekutidir. Ve fesat motivasyonları onda zayıftır. Lakin yaş ilerledikçe günahın kökleri kalpte daha da güçlenir. Ta ki ondan vazgeçmek mümkün olmaz.
Hicri kameri 5. asrın edip ve asilzadesi Unsurul Meali Keykavus, Kavusname adlı kitabında oğluna gençlik dönemiyle ilgili ibret verici ve dinlenmeye değer öğütler vererek şöyle diyor: "Ey oğlum, ne kadar yapabilirsen aklını izle. Gençlik yapma demiyorum, lakin kendini kontrol eden genç ol. Gençliğinizden gücünüzün yettiğince yararlanın ki yaşlanırsan zaten yapamazsın. Ve her ne kadar genç olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Zira ölüm ne yaşlılığa bakar ve ne de gençliğe. Ey oğlum, uyanık ol ve gençliğinle böbürlenme. İtaat veya günahta her ne halde olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı an ve ondan mağfiret dile ve ölümden de kork."
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.